Ayrım 15, sayfa 186. Bu denli kara bir Noel anımsamıyorum. Tutuklamayı öğrenen bütün akrabalar, dostlar ortalıktan yok olmuştu. Ne duymak ne de bilmek istediler olanları. Koleraya tutulmuş gibi tecrit edilmiştik. Kardeşlerimiz bile bizimle bir araya gelmekten kaçınmaya başladılar. Ancak çekine çekine telefon ediyorlardı arada bir. Seslerinden kendilerini ele verecekler diye korkuyorlardı sanki. Yalnız Dina ile Harielos arada sırada bizi arabalarıyla gezdirmek istediklerini söylediler. Ancak onları korumak gerektiğine inanıyordum. Ben de sizlerle beraber olmak isterim ama bildiğiniz gibi sizi düşünüyorum. Anlıyorsunuz ya dedim. Anlıyorum dedi Dina. Ama birkaç dakika için olsun seni görmek istiyorum. Buluştuk ve bu beni öyle mutlu etti ki, terk edilmenin o buz gibi soğuk atmosferinde sizi arayan bir dost tıpkı yeni bir yaz güneşi gibiydi. Kaldı ki bu arkadaşlar amca ile ilişki kurmuşlardı. Yaptıklarımın doğru olup olmadığını, daha neleri yapmam gerektiğini onlardan öğrenebilirdim. Ama böyle bir sorumluluğun yükünü nasıl kaldırırdım? Kosta'nın gerçek adını ilk olarak açıkladılar. Nico Belianis'miş. Anna'nın gerçek adının da Ellie olduğunu zaten biliyorlardı. Artık ona Anna dememize gerek yoktu yani. Ellie tutuklanmadan önce Belianis'in kuzenine bir mektup yazmıştı dedinle. Bu mektubun Tezel'den gazetelere gönderilmesini istiyordu. Şimdi onun da ortadan yok olması olayı eklenecek habere. Görüşmemizi kısa kestik. Zoe Alexandro'nun telefonunu bekliyordum. Gerçekten de akşam geç vakit telefon etti bana. Gördüğün gibi dedi gülerek. Atina'da bulunuyorum. Gezinti küçük bir yalandı. Dimitri Londra'dan her geldiğinde kimse tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Anlarsın ya. Ama Rino korkuttu beni. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Niçin? Ne oluyor Allah aşkına? Durum çok ciddi Zoe dedim. Söyle bakalım dedi. Yüz yüze görüşmek istiyorum dedim. Öyleyse yarın 12'ye doğru gel. Serbest olurum dedi. Neden hemen çağırmadı beni? Kendileri boğulmadıkları sürece insanlar ne kadar da rahat oluyorlar ya Rabbi. Ama yine de iyi. Evinde bir erkek varken beni kabul etmesi az şey değil. Bir gün bir sırrını açıklamıştı bana. Çok garibime gitmişti. Kocası Dimitri sık sık yaptığı yolculuklardan dönüşte havaalanında telefon eder, o akşam serbest olup olmadığını sorarmış. Beni kabul eder misin dermiş. Ve bunu şaka olsun diye yapmaz daha derdi. Kendi özel hayatına kimsenin karışmasını istemediği gibi benim özel hayatıma da kimse karışsın istemem. Sık sık da iş gezilerine çıkar, böylece her kısa görüşmemiz bir aşk randevusu gibidir. Oysa çocuklarımız evlenecek yaşa geldiler. Çocukken Zoe'nin buna benzer gariplikleri beni çok etkilerdi. Fiziko'ya gelir, dayıma onun için anlamı olmayan kimi düşünceler ve teoriler söylerdi. Ama ben ona hayrandım. Güzel konuşurdu, girişkendi, zekiydi. Kahramanı hemen hemen her zaman kendisi olan öyküler anlatırdı. Zoe'nin kendine özgü bir tipi vardı. Kısa boylu, ince yapılı. Her zaman cinselliğini de belli edecek şekilde güzel ama gösterişsiz giyinen, sürekli hareket halinde parlak gözlü bir kız. Ama çok sinirli. Sürekli sigara ve kahve içer, kızlardan çok da erkeklerle arkadaşlık yapmayı yeğlerdi. Üstelik özellikle de belirli ünvanları olanlarla. Oysa kendisi sıradan bir insandı. Herhangi bir titri yoktu. Yetenekleri çoktu. Güzel sanatlarda, bilimde, hatta politikada ve ticarette de başarılı olabilirdi aslında. Fakat herkese takılır, her şeyi eleştirirdi. Bu da ona ayrı bir zevk verirdi. Ama kocasının karşısında tavrını tümüyle değiştirirdi. Gururlu olmaya çalışırdı. Dimitri'ye hayrandı, ona tutkundu ama. Kocası uzun boyluydu, erkekse bir görünümü vardı. Saçını her zaman kısa kestirirdi. Pilotluk yapar, yarış arabası kullanır, deniz motorlarıyla gezer, tenis, satranç oynardı. Kısacası kadınlarla, ilkelerle ve çeşitli mesleklerle oynamayı severdi. Serveti soyu, duygusuzluğu ve karısı yaşamındaki başarısının en önemli etkenleridir. Karı koca hem soylulara takılmaktan zevk alırlardı, hem törelere, geleneklere bağlılıklarını sık sık açıklamaktan çekinmezlerdi. Ama yine de soylularla birlikte olurlardı. Onlarla olan ilişkileri sayesinde serbest sahibi olmuşlardı da. Tedirgin etmezdi onları. İki çocukları vardı. İkisi de gölgede kalmıştı. Ana babalarının kişilikleri altında ezilmiş, kendi kişiliklerini geliştirebilecek bir ortam bulamamışlardı. Zoe Alexandru, Ellie'nin sorununu acaba nasıl karşılayacak diye sorup duruyordum kendi kendime. Ona karşı sempati mi gösterecek, yoksa her zaman yaptığı gibi ütopik teorileri kötülemekle mi yetinecekti? İdealist komünistlerin temel düşünceleri acı çekmek ve yok olmaktır demişti bir gün bana. Ama bu onları sempatik yapan bir tek şey. Komünizme, faşizme ve tüm izmlere karşıydı. Özellikle insanları karanlığa yönelten fanatizme düşmandı. Çağdaş sosyal akımları izler, salt bu akımları savunanların değil, onlara karşı olanların yazılarını da okurdu. Ama benim için önemli olan bu görüşlere nasıl yanıt vereceğim değil, sorunumu ona nasıl açıklayacağımdı. Çok dikkatli olmam gerekiyordu. Neleri söyleyeceğimi, neleri gizleyeceğimi çok iyi bilmeliydim. Ayrıca söyleyeceklerim açık ve güvenilir olmalıydı. Bildik ve bilmedik iyilikseverlerden neler çekeceğimi düşünmeye başladım. Duyacağım acı sözler, öğütler, utandırıcı ve yakışıksız sözler. Rolüm çok sevimsiz ve zordu. En iyisi önceden, duygusallıktan, gururdan ve açık yüreklilikten vazgeçmeye karar vermeliydim. Zoe son zamanlarda Ellie'yi hiç görmemişti. Onu herkesin hayranlık duyduğu zeki ve yetenekli bir çocuk olarak bilirdi ve kız kardeşim için yapılan övgüler onu tedirgin ederdi hep. Erken gelişen çocuklar sonuçta sıradan bir adam olurlar derdi. Tüm bunlar yapmam gereken girişimimi daha da zorlaştırıyordu. Hangi erdemlerini açıklayacak, hangi erdemlerini gizleyecektim? Mantığın da, insanlığın da, yiğitliğin de Zoe Alexandru'nun ölçülerine göre olması gerekiyordu. Kahraman mı? Evet, buna saygı gösterecekti kuşkusuz. Görüşlerini tartışabilirdi ama yiğitliğine, kişiliğine, özverili davranışlarına ses çıkaramazdı. Alışveriş merkezindeki caddede bir rastlantı sonucu karşılaşmamızı, o heyecanlı görüşmemizi anlatacaktım sadece. Ancak telefonla görüşebiliyorduk diyecektim. O da arada bir seyrek görüşmemizi elimden geldiğince dramatize edecektim ama başka kimseden de söz açmayacaktım. Belki hasta ve umutsuz olduğundan Ellie'yi bindiğim arabayı almak zorunda kaldığımı söylemem iyi olurdu. Acaba mutsuz muydu? Bunu bilemem. Hayır, bunu söylememeliydim. Ne ki taksiden nasıl indiğini anlatmamda sanıyorum yarar vardı. Bu ayrıntı olayın gerçekliğini ve inandırıcılığını vurgulaması bakımından önemliydi. Bence Ellie kuşkusuz arabadan indiği yerde tutuklanmıştı. Tutuklanmasını adını bildirmeyen birinin ettiği telefondan öğrenilmiş olacaktım. Ne ayıp Tanrım, kendi acımı ve saygı duyduğum arkadaşlarımı sömürmeye mecbur oluyorum. Saat tam 12'de bir kucak dolusu Hollanda lalesiyle ve tüm bu yapay gibi görünen ama gerçek olan karanlık düşüncelerle Zoe'nin evine vardım. Beni sıcak karşıladı, söylediklerimi dikkatle dinledi. Onu duygulandırmıştım. Bu benim için bir başarıydı. Ciddiyetten uzak hülyalar peşinden koştuğunu söylediği Ellie'ye kızıyordu. Komünizmi eleştiren ünlü yazarların, bazı döneklerin, sosyalistlerin ve burjuva yazarlarının görüşlerinden söz etmeye başladı. Onu sabırla dinliyordum. Bir ara ikramlar yapmak üzere ayağa kalktı. Onu engelledim. Beni şu anda kaygılandıran Ellie'nin Serioti'nin durumuna düşmemesidir dedim. Bunu düşünmemişti, şaşırdı. Evet doğru dedi. Bunu engellemeliyiz. Düşünmeye başladı. Gözümü üzerine dikmiştim. Sabırsızdım. Küçücük gözleriyle sürekli çevresini süzüyordu. Yüksek rütbeli bir polis biliyorum dedi. Altın karakterli bir adam. O denli nazik ki başarı kazanmak için savaşın veren bir köylü çocuğu olduğunu bilmeseydim bu mesleği seçtiğini akıl erdiremezdim. Bu meslek ne de olsa belirli bir sertlik gerektirir. Altın karakterli yüksek rütbeli polisi anlatmaya başladı. Düşünebiliyor musun dedi. İç savaşta komünistler babasını öldürmüşler. Ne dedi bilsen? Ne pahasına olursa olsun intikam alma yoluna gitmeyeceğim. Ayrıca başkalarının yaptıkları cinayetleri suçsuz kişilere yüklemem de olası değil. Söyle bakalım Katerina, görevi komünist avı yapmak olan bir polisin böyle konuşması çok güzel değil mi? Kafamı sallamakla yetindim. Bu adam bize yardım etmeye kabul eder mi diye sordum. Elbette dedi. Dimitri'ye çok borçlu. Hemen telefon edeceğim. Bak göreceksin. Beni zahmete sokmamak için kendisi buraya gelecek. Hiç kuşkum yok. Elinden geleni yapacaktır dedi. O denli rahatlamıştım ki ben de sürekli konuşmaya başladım. Zoe saatine baktı. Gitmem gerektiğini anladım. Yeni bir haber alır almaz sana telefon edeceğim dedi ve beni uğurladı. Bu güzel haberleri Sotiri'ye bir an önce vermek için koşmaya başladım. Akşam Nikita ve Lela geldiler. Nikita heyecanlıydı. Konuşmam sürdükçe daha da düşünceleri dalıyordu. Belki bu denli ayrıntılı konuşmamalıydın dedi. Onu duygulandırmak istedin doğal olarak. Ama emniyetteki arkadaşını duygulandırmak için kendisi de aynı şeyi yapabilir. Bilemezsin. Sana önemsiz gibi görünen bir ayrıntı onlar için rengim attı. Birden bir bozguna kapıldım. Söylediklerimi tüm ayrıntılarıyla yeniden düşünmeye başladım. Boşuna korkma dedi Sotiri. Bilmedikleri hiçbir şey söylememiştir. Sanıyorum söyledikleri insanı duygulandırmak yönünden başarılı buluşlardı. Elbette elbette dedi Nikita hayıflanarak. Ama büyük bir kargaşalığa karıştı. Önlem alması gerekir. Polis de bu dolaylı ilişki bile tehlikedir. Tuzak kurmak isteyecekler. Bir şeyler elde etmek isteyecekler. O gece daha rahat uyuyabileceğimi düşünmüştüm. Ne ki Nikita'nın sözleri içimi allak bullak etti. Ona kızıyordum. Doğuştan kötümserdi ve patolojik bir korkunun etkisi altındaydı. Saat 8:30'a doğru telefon çaldı. Zoe arıyordu beni. Niçin bu kadar erken? Sesi keyifsizdi. Saat tam 10'da evinde olmamı söyledi. Biraz da erken ya da 11'e doğru gelebilir miyim dedim. Aynı saatte bir avukatla randevum vardı da. Bir an için sessizlik oldu. Bu beni korkuttu. Kızmış mıydı acaba? Beni bağışlamasını söylemek istedim. Sözümü kesti. Saat tam 10'da gelmelisin dedi. Evine girer girmez onda bir değişiklik gördüm. Sanki bir çekingenlik vardı üzerinde. Birileri sanki korkutmuştu onu. Tıpkı bir engizisyon yargıcı gibi beni sorguya çekmeye başladı hemen. Bu onun soru sorma biçimi değildi. Acaba perdenin ardında bir polis mi gizleniyordu? Şunu iyi bilmen gerekir Katerina. Ellie'nin durumu çok ciddi. Akıllıca davranmaz ve sorumluluklarını ayırmazsa ölçüyü kaçırabilirler. Panopoulos'un kendisini gördüm. Kişiliği olan çok zeki bir adamdır. Çok ortak dostumuz var. Düşün, benimle tam bir saat konuştu. Bakanla olan çalışmasını bile erteledi. Meraktan çatlayacak gibi oldum. Söylediklerim tümünü açıkladın mı dedim. Elbette gizli bir şey yoktu sanıyorum. Bir polis müdüründen yardım istendi mi açık ve içtenlikle olunmalı. Yazık ki ben olamadım. Bana söylediklerin pek önemli şeyler değildi. Şimdi işimizi doğru yürütebilmemiz için tüm bildiklerini açıklamak zorundasın. Dilersen onun hayatından başlayalım dedi. Son yıllarda onu pek göremiyordum dedim. Hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim gizlendiğidir dedim. Özellikle kesin konuştum. Savcı rolü oynamasını önlemek için. Ona dükkanların orada rastladığımda heyecanlanmamanın nedeni de buydu zaten dedim. Evet bunu gerektiği kadar vurguladım. İnandırıcı olduğumu bilemiyorum. Bunun dışında seni de sordular. Bilgi almak istediler. Yaşama biçimini öğrenmek istediler. Kolay kolay açık vermeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar zeki olduğunu anlatmaya çalıştım. Polislerden biri dosyanı getirtti. Adresinin bilinmediğini, poliste kaydın olmadığını söyledi. Bunun üzerine ben bir telefon rehberi istedim ve isimle adresini gösterdim onlara. Bu mu illegal dediğiniz? Zahmet olmazsa telefon edin ona. Hadi telefon edin dedim. Polis müdürü yardımcısına döndü. Şöyle bir aşağılamayla baktı. Bize boş yanık ederler sonra dedi. Görevimizi böyle üstün körü mü yapacağız? Boğazım kurumuştu. Polis müdürü yardımcısı işini çok iyi biliyordu. Gerçekten daha düne kadar adresim bilinmiyordu. Bak Katerina sevgilim. Ellie'yi dükkanlarda alışveriş ederken, çorap ve armağan filan satın alırken görmenin hiçbir önemi yoktur. Sen akıllı bir kadınsın. Olaylara cesaretle bakmalısın. Kız kardeşin yalancıktan da olsa ödün vermezse kurtulamaz. İlkelerini tümüyle inkar etsin demiyorum, hayır. Onu kurtarmak için araya girmelisin. Yerimden fırladım. Ne diyorsun Zoe? Ellie'nin pişmanlık bildirmesi? Benim bildiğim Zoe Alexandru, yiğit ve namuslu insanlara hayrandı. Bu söylediklerini çok yadırgamıştım. İnsan zamanı değişebilir dedi. Bilemezsin. İyisi mi sen onu gör ve konuş. Burayı evime getirebilirler, seninle konuşturabilirler. Bunu polis müdürü söyledi bana. Düşün, onu cehennemden çıkarmaları, konuşmanız için seni yanına getirmeleri çok büyük bir şey. Dış ülkelerden birine gidip yüksek öğrenim yapmasını sağlayabiliriz. Hepimiz yardımcı olabiliriz. Kendimi tuttum, sakin sakin yanıtladım onu. Anlaşılır gibi değil bu konuştuklarımız. Böyle bir girişimi elli bağışlamaz, bana gelince. Ona böyle bir tuzak kurmayı düşünmem olanaksız. Söylediğim bir tuzaktır, yardım değil. Çok kötü düşünüyorsun ve görüşlerin çok aşırı Katerina. Bu bulunmaz olana sen tuzak diyorsun öyle mi? Onu görmekle ne kaybedersin? Bunu büyük bir şans diye değerlendireceğini umardım. Hayır Zoe, ödün vererek kurtulmak olasıdır bilirim. Ama bu bize yakışmaz. Allak bullak olmuştum. Şimdi de Zoe Alexandru'ya karşı savaşım veriyordum. Bunun farkındaydım. Böylesine gururlu ve özgür bir kadını polis ne denli korkutmuş olmalı ki bana bu aşağılayıcı önerileri yapmaktan bile çekinmiyordu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra yüzüme bakmadan konuşmaya başladı. İnan bana, bu kadar ciddi bir durumda karşılaşacağımı bilseydim bu işe karışmazdım dedi. Neyse, yarından sonra Londra'ya gidiyorum. Dimitri ikna ettim. Beni de beraberinde götürecek. Bak, söylediklerimi iyice düşün. Zaman var. Sotiri ile de konuş. Sotiri'yi korumak istedim. O bir şey bilmiyor, ilgilenmiyor. Kaldı ki bu konular yalnız beni ilgilendirir. Evet Katerina, biliyorum dedi ve gözlerimin içine baktı. Beni yanlış anlama. Sana belki baskı yaparak konuştum ama söylediklerine göre çocuğun kurşuna dizilmesinden söz ediliyor. Böyle konuşmamın nedeni bu. Gururumdan olsa gerek, serin kanlılığımı hala koruyordum. Yine sakin sakin konuştum. Yaşamaktan çok insanın davranışlarından utanç duymamasıdır önemli olan. Hiç olmazsa kendilerine saygıları olanlar için dedim. Gitmek üzere davrandım. Avukatım bekliyor dedim. Kapıya kadar geçirdi beni. Elimi verdim, içtenlikle sıktı. Sana yardımcı olmak istedim. Ama gördüğün gibi başaramadım dedi. Sus buz başımı eğdim. Ağlamak üzereydim. Kendimi zor tutuyordum. Baş eğmek sana yakışmıyor dedi ve baş parmağıyla çenemi tutup başımı yukarı kaldırdı. Seninle aynı kanıdayım. Ödün vermekle savaşım kazanılmaz. Ben galiba yaşlandım. Ona sarıldım ve öptüm. Çocukluk yıllarımdaki o kahraman kız vardı karşımda yine. Bu kız bugün beni çamura batırmayı aklından bile geçiremeyecek denli dostumdu. Bir müttefikimdi. Faşizm insanları eğri yola sürükleyebiliyor ama içlerindeki insanlığı söküp atamıyor. İşte bunu başarabildiği gün biz yenik düşeceğiz. Polis müdürünün ısrarla üzerinde durduğu bu sinsi projesini benimsemektense Yunanistan'ı bile terk etmeyi yeğlemişti Zoya Aleksandru. Önümde tam bir kaos vardı. Ancak bu girişimin iyi yanları da olmadı değil hani. Elli işkenceyle öldürülüp bir hendeğe atılma tehlikesiyle karşı karşıya değildi. Benim de galiba korkunç sorgulamalardan geçmem söz konusu olmayacaktı. Zoe Aleksandro'nun girişimi hiç olmazsa bu konuda yararlı olmuştu.